A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Altuğ Berker'le beraber hazırladığımız programımızda bu hafta çok değerli ve özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Kültür Bakanlarımızdan Sayın Ercan Karakaş. Hoş geldiniz programımıza Ercan Bey. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Rica ederim.
Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz.
Ercan Bey, CHP deyince akla ilk gelen isimlerdensiniz ve 1980'li yıllardan itibaren aktif siyasetle uğraşıyorsunuz.
Evet.
Aslında yüksek makine mühendisisiniz.
Evet.
Yani aslında bilimle siyaset ayrı gibi düşünülse de böyle bir mantık vardır. Aslında değil galiba, değil mi?
Evet, şimdi tabii siyasi görüşlerimizi biraz aileden alıyoruz hepimiz. Zaten CHP'ye baktığınız zaman üyelerin birçoğu aileden CHP'lidir. Anneden, babadan evde bu bilgiyi alırlar. Bende de biraz öyle oldu. Yani geniş bir aile var Çanakkale'de. Hı hı. İşte eve Cumhuriyet Gazetesi girerdi. İşte babamız Cumhuriyet Halk Parti'den çok bahsederdi. İlk şeyleri oradan alıyorsunuz, etkileri tabii. Ama ben bu mühendislik öğrenimin dışında Almanya'da biraz siyasal bilimler de yaptım.
Evet.
Yani birkaç üst semestr falan yaptım. Sonra hem siyasi çalışmalar vardı, hem çalışıyorduk diğer, yani normal meslekte. İkisini birden sürdüremedim. Orada da biraz siyasetin yani teori tarafında öğrenmeye çalıştık. Ama teori şart değildi. Üniversitede öğrenilmez bu. Okursunuz, öğrenirsiniz, izlersiniz, gider. O bakımdan ikisi bağdaşıyor. Bunu en güzel bağdaştıran da Erdal İnönü'ydü. Evet. Biraz evvel konuştuk. Evet. Bu gece de onu anacağız. Şu ölümünün 8. yıl dönümü. Erdal İnönü çok ünlü bir fizikçiydi, biliyorsunuz. Gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada tanınan bir insandı. Birden 12 Eylül'den sonra siyasete davet edildi ve geldi. İkisini de çok iyi başardı. Evet. Siyaset tabii biraz da istek meselesi, arzu meselesi, bir şeyleri değiştirmek güdüsü. Eğer bunlar içinizde varsa, hangi öğrenim yapmış olursanız, o mesleğiniz ne olursa olsun, siyaseti öğreniyorsunuz. Bir de siyaseti tabii partide öğreniyorsunuz. Yani çünkü siyasetçi okulu yok, biliyorsunuz. Çeşitli branşlar var, hukuk var, mühendislik var, siyasal bilgiler var, her şey var. Ama Duverger, meşhur Fransız işte siyaset bilimcisinin bir sözüdür. Siyasetçinin okulu partidir. Yani parti aynı zamanda bir okul işlevi görür.
Evet.
Buraya girersiniz, gençlik kollarından, kadın kollarından başlarsınız. Aşama aşama siyasette olgunlaşırsınız, ustalaşırsınız. İşte sonra milletvekili gelir, bakanlık gelir.
Aslında
yukarısında başbakanlıktır, cumhurbaşkanlığıdır. O da herkese nasip olmazsa efendim.
Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Aslında lider siyasetçilerin, rahmetli Erbakan, Demirel, Özal, hepsi mühendis. Yani
evet,
onlar da siyasette yarayan çok değişik bir düşünce akışkanlığı olabilir yani.
Tabii teknoloji çağındayız, bilim çağındayız. Toplumların devamlı ilerlemesi lazım. İlerlemede, sanayileşmede teknoloji çok önemli. O yüzden de çok sayıda mühendis Türkiye'de özellikle bu işe girdi. Batı'da çok öyle değildir. Azınlıktadır mühendisler. Daha çok sosyal bilimler, toplumsal bilimler, siyaset bilimi, hukuk. Bizde de çok hukukçu vardı siyasette ama evet, bir dönem dediğiniz gibi mühendisler bayağı revaçtaydı. Çünkü Türkiye'nin kalkınması gerekiyor, Türkiye'nin gelişmesi gerekiyor, yeni tekniği, teknolojileri alması gerekiyordu. Onlar da bu işi iyi bilen insanlardı, bu işi çok seslendiren insanlardı. Öyle bir dönem oldu. Mühendislerin siyasette etkili olduğu bir dönem oldu. O bence şeyden kaynaklanıyordu, büyüme isteğinden, ekonomik gelişme isteğinden, sanayileşme isteğinden kaynaklanıyordu. Halk da onu bekliyordu zaten. Yani çünkü sanayileşme olacak, ekonomik gelişme olacak ki herkes refaha ulaşsın, oradan pay alsın. Onun etkisi var Türkiye'de mühendislerin bir dönem etkili olmasında.
Evet, başarılı da oldular aslında yani o anlamda.
Mesela ben mühendislik bilgisiyle siyasete girmedim. Onu da çok kullanmadım. Ben daha çok, benim alanım sosyal haklar, özgürlükler, demokrasi. Fransız devriminden gelen özgürlük, eşitlik, dayanışmacı bir toplum, kardeşlik, barış. Bu konularla daha çok şahsen uğraşıyorum. Bir de tabii siyasetin kendisinin üretken ve demokratik olması partilerinde. Bu da benim ilgilendiğim, yazdığım, çizdiğim, araştırdığım bir alan.
Siz Almanya'da bulunduğunuz zaman Türk işçi ailelerine sosyal danışmanlık da yaptınız.
Onu da yaptık
değil
tabii.
Mi?
Çünkü biliyorsunuz şimdi halen işte mülteci göçü konuşuluyor. O zaman da 61'den itibaren Avrupa'ya çok sayıda insanımız gitti. Ve bunlar işçi olarak gittiler, emekçi olarak gittiler. Ve öyle bir ülkeye gittiler ki kültürünü bilmiyor, çalışma hayatını bilmiyor, lisanını bilmiyor. Ama orada da yaşıyor. Evet. Tabii bunlara bir danışmanlık hizmeti vermek istedi Alman devleti. Çeşitli sivil toplum örgütleri, benim çalıştığım örgüt, Arbeiterwohlfahrt'ten bir işçi yardımlaşma derneği, 100 yıllık tarihi olan bir kuruluş ve sosyal demokrat bir çizgide zaten. Onlar mesela Türk işçi ve ailelerinin topluma entegre olmasıyla ilgili bu danışmanlık hizmetlerini yaptılar. Tabii insan istihdam ettiler. Belli kurslardan geçtik sosyal hizmetler konusunda. O görevi de yaptık. Ama şimdi giderek bizim oradaki insanlarımız artık tabii ilk giden nesil artık dönüyor. Emekli oldu. İkinci nesil, üçüncü nesil, hatta dördüncü nesil var. Onların en azından bir lisan avantajı var şimdi. Toplumda orada pekala uyum sağlamak için. Onlar hem Almanya'da birçoğu okudu. İşlerinde çeşitli sektörlerde başarılı olan var. Sinema dahil, sanat dahil, öğretim üyeliği dahil, siyaset dahil. Bugünkü durum biraz daha farklı ama ilk dönemde Türk işçi ve ailelerin çok büyük desteğe ihtiyacı vardı. O desteği işte oradaki kurumlar, yalnız Türk işçi ve ailelerin değil, İtalyanlar bizden önce vardı, sonra Yugoslavlar geldi, herkes geldi. Onların lisanlarını bilen, o dünyadan gelen insanlardan sosyal hizmetli olarak işte insanları göreve aldılar ve onlara yardımcı olduk. Ben de böyle bir iş yaptım birkaç yıl.
Tabii CHP'den evvel SODEP vardı, SHP vardı. O tabii. Dönemlerden siz o partilerin içinde yer aldınız hep. Soldaki o ufak nüansların şeyi neydi? Yani sebebi, evet, hikmeti diyeyim. Ya orada bir birliktelik, evet, neden olamıyordu. Siz benim, onun için gayret eden bir insandınız.
Benim çünkü önce siyasette parti tecrübem Almanya'da oldu. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde ben 10 yıl bulundum. Orada tabii çok tecrübe edindim. Çünkü Almanya Sosyal Demokrat Partisi şu anda 152. yılını kutluyor. 2 yıl evvel Leipzig'de 150. yılını kutladı. Bütün dünya oradaydı. Biz de gittik buradan. Önemli ya, yani bir partinin 150 yıl ayakta kalması çok çok mühim bir şey. Neden bir parti 150 yıl ayakta kalabiliyor? Çünkü temel ilkelerini, temel değerlerini muhafaza ediyor ama toplum ve dünyadaki değişikliğe uygun yeni programlar, yeni söylemler geliştirebiliyor. Yani değişimi hissettiği zaman değişimin gereğini yapıyor, yenilenmenin gereğini yapıyor. Aslında CHP de bir bakıma öyledir. Şimdi CHP de 92. yılını kutluyor. Bakın bugün Türkiye'de iktidar partisi 13 yıllık parti, değil mi? İşte MHP 40 yıllık parti. Ama CHP Cumhuriyet'le birlikte kurulan, Atatürk'ün kurduğu ve 92 yıllık bir parti. Bunlar, biz bunlara tarihsel partiler diyoruz. CHP'nin de çok inişleri oldu, düşüşleri oldu ama yine de bir ana muhalefet partisi olarak toplumun önemli bir kesiminden destek alıyor. Onun da ayakta kalabilmesinin sebebi 92 yıl. Zamanı geldiğinde Ecevit'le başladı bu iş 65'lerde. Toplumdaki değişime, dünyadaki değişime ayak uydurarak programını, söylemini yenileyebilmesi. Yani çünkü bana göre partiler Türkiye'de biraz doğuda da böyle liderle özdeşleşiyor. Lider eşittir parti. Halbuki partilerin temel ilkeleri var, temel değerleri var. Ve öncelik verdiği toplumsal kesimler var. İşte CHP de bu zamanda yenilenmeleri yaptığı için bayağı büyük oylar da aldı. 77'de mesela Bülent Ecevit zamanında %42'ye kadar ulaşmıştı. İşte ben Almanya'dan döndükten sonra SODEP vardı. Erdal İnönü'nün kurduğu Sosyal Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti vardı. O biraz 12 Eylül rejiminin de istediği şekilde kuruldu ama sonra çok değerli insanlar oraya katıldı. İki parti 85'te birleşti işte. O ben birleşme anında katıldım.
SODEP'te SHP mi birleşti?
SODEP'te Halkçı Parti. SHP oldu. İkisi birleşti. Evet. Ben o zaman girdim. Davet edildik. Rahmetli İsmail Cem o zaman katıldı. Parti siyasetinin öncesi var tabii İsmail Cem'in. Aydın Güven Gürkan yine rahmetli. Biz üçümüz birlikteydik. Aydın Güven Gürkan zaten Halkçı Parti'nin başkanıydı birleşirken. İnönü'de SODEP'in başkanıydı. O birleşme aşamasında ben Türkiye'de aktif parti siyasetine girmiş oldum. İstanbul İl Sekreteri olarak başladım. Dediğim gibi işte İsmail Cem de o zaman başladı. O genel merkezde görev aldı. Birlikte de çalıştık uzun yıllar.
Ben Dışişleri Bakanlığı'nın görevinde 2000 yılıydı zannedersem. Görüşmüştüm kendisiyle makamında.
Evet.
Çok aydın, çok insancıl hakikaten. Hem tabii kıymetli bir siyasetçiydi hem güzel bir kişilikti. Sonra bir YTP oldu galiba.
YTP denemesi oldu,
siz
evet.
Siz de teveccüh ettiniz biraz.
Evet, biz de İsmail Cem'e destek vermek için oraya katıldık. ben, Aydın Güven Gürkan, başka birçok arkadaş. Ama olmadı. Bir Türkiye'de %10 baraj var biliyorsunuz. Evet. Yani yeni bir partinin, küçük bir partinin birden %10'a ulaşması ve onu aşması kolay olmuyor. Özellikle seçmen sandığa giderken oyun bölünmesin diye, boşa gitmesin diye daha doğrusu. Bakıyor o parti kamuoyu araştırmalarında öyle yüksek görülmeyince oyun boşa gitmesin düşüncesiyle oyunu öbür büyük partilere veriyor. O yüzden biz hep barajın düşmesini istiyoruz. %3, %5, %4 Avrupa'da öyledir. Neden? Bir parti kurarsınız, yeni bir partidir. Mesela Avrupa'da Yeşiller, Çevre Partileri ortaya çıktı. Bunlar önce dernektiler, toplumda çevre duvarlılığı artınca parti haline geldiler. Ama %10 barajı olsaydı hiçbir parlamentoya giremezdi. Almanya'da, Hollanda'da, başka yerlerde. Orada barajlar en çok %5, daha çok %3-4 olduğu için küçük bir parti de toplumdan destek alarak parlamentoya girebiliyor ve hükümet sorumluluğu da alabiliyor koalisyon içerisinde. Bu %10 baraj bize işte 12 Eylül'ün bir hediyesi. Yani çünkü onlar iki parti, iki buçuk parti olsun yeter diyorlar. Daha bir toplumda var olan bütün görüşler, ne bileyim işte kadın hareketi, barış hareketi, çevre hareketi, eğer partileşiyorsa onların da bir gün büyük parti olma ihtimalini düşünmek lazım ve yolu açık tutmak lazım.
O 92 senenin daha da uzun devam edebilmesi için CHP'nin söylediğiniz gibi yeni parti içinde reformlar ve hayata uygun programlar mı yapması lazım? Yahut neden CHP hani Türkiye'de bir %30 alanında kalıyor? Yani bunun nedenleri evet. CHP düşünüyor mu? Ne gibi açılımlar ancak?
Şimdi önce demin söylediğiniz soruyu da cevaplayalım. 12 Eylül biliyorsunuz geldi, bütün partileri kapattı CHP dahil. Yani Cumhuriyeti kuran parti askerler tarafından hem de tırnak içinde Atatürkçülük adına kapatıldı. Olacak iş değil. Diğer partiler de kapatıldı. Biz bunlara karşıydık. Sonra 83'ten itibaren partiler serbest kalınca bizim CHP cenahı maalesef tek partiyle çıkamadı ortaya. Halkçı Parti kuruldu. Biraz güdümlü bir partiydi. 12 Eylül tarafından. Bizim taraf daha çok Erdal İnönü'yü davet ederek, İnönü soy ismini de öne çıkararak, ya çatı burası, burada toplanalım imajını verdiler. Ama sadece bu değil. Erdal İnönü gerçekten çok değerli bir insan. Ünlü bir fizikçi, ünlü bir hoca. Ama aynı zamanda İsmet İnönü ailesinden yetişen, siyaseti de bilen, izleyen bir insan zaten. Çok zeki bir insan. Nitekim siyasete de çok büyük katkısı oldu. Özellikle siyasi kültüre. Ve o zaman işte dediğiniz sorunun cevabı, tek parti olarak çıkamadık. Halkçı Parti zaten kurduruldu. İnönü'yle biz onu kurduk. Bülent Ecevit ise o büyük aileyi tekrar bir çatı altında toplamak, yanlışlardan ders çıkartmak yerine ayrı bir parti kurdu. Demokratik Sol Parti. Böylece üçe bölünmüş olduk. Yani aslında çok anlamlı bir şey değil. Evet. Yani çünkü temel ilkeler belli, tarih belli, hedefler belli. Hepimiz özgürlük diyoruz, demokrasi diyoruz, sosyal adalet olsun diyoruz. İnsanlar kendilerini gerçekleştirmek için özgür olsun diyoruz, değil mi? Evet. Ama işte siyasette bu da var. Yani çünkü fikirler, ilkeler, değerler öne çıkmazsa kişiler etrafında kümelenmeler oluyor. Bu siyaset için iyi bir şey değil. Çünkü kişiler gelip geçicidir. Yani siyasette değil mi? Herkes gelmiş geçmiş. Ama parti, onun fikri, onun hedefleri, onun değerleri kalıcı olandır. O yüzden bizim siyasi kültürümüzde parti programlarından daha çok parti liderlerine bakarak evet. oy veriliyor.
Evet, tabii doğru.
Tabii liderler de önemli. Yani iyi bir lider, halkın tabii. sevdiği bir lider, çalışkan bir lider, partinin fikriyatını etkili anlatabilen bir lider, partiye %3-4 bir şeyler katıyor. Ama onunla birlikte üyeler, örgüt, program, halka sunduğumuz çözüm önerileri, projeler en az onun kadar önemli. Burası Türkiye'de ihmal ediliyor. Liderleri adeta kurtarıcı görüyoruz. Birisini bulsak hem parti hem ülkeyi kurtarsa diye bakıyoruz. O yüzden de eksik oluyor. İkinci sorunuza cevap, şimdi CHP içerisinde tabii bir yeniden yapılanma, bir yenilenme tartışması yapıyoruz. Az evvel dedim 150 yıllık parti var. İşte 90 yılı aşan CHP var. Eğer bu partiler zamanı geldiğinde kendilerini programatik olarak, örgütsel olarak, çalışma tarzı olarak yenilemeyi becerirlerse yükseliyorlar. Şimdi Türkiye'deki şema %30-70 deniyor. Hani. Evet. 70 sağ 30 evet. şey.
Ama yani, hep öyledir.
Hep öyle söylenir ama öyledir. Bu tam böyle değil. Mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz 65 yılında İsmet İnönü'nün rahmetlinin bir açılımıyla biz ortanın solundayız dedi. Yani bu Batı demokrasilerindeki sosyal demokrasiye doğru bir açılımydı. Evet. Sonra Ecevit bunu aldı. Bunun teorisini geliştirdi. Demokratik sol dedi, sosyal demokrasi dedi. Biraz evrensel olan sosyal demokrasiye doğru bir açılım başladı. Ve Ecevit tabii aslında biliyorsunuz bir ne diyelim bir elit insan olarak bilinir. Tabii bilgili, şiir yazıyor, okuyor, yazıyor. Çok o bakımdan çok güçlü. Ama aynı zamanda halkla kaynaşabilen, halka hitap edebilen bir insan, halka güven veren bir insan. 1977 seçimlerinde Ecevit %42 oy aldı. Hı hı. Demek ki 70-30 bozulabiliyor.
Eğer genel kanaat olarak.
Genel kanaat evet, öyle söylediğiniz evet. gibi. Ama eğer parti hakikaten kendi halkını, toplumunu iyi izliyorsa, onların taleplerini, onların arzularını iyi seslendirebiliyorsa ve onlarla iyi diyalog kuruyorsa, tabii sivil toplum örgütleriyle vesaire, demek ki yükselebiliyor. Onun için evet öyle bir şey var. Türkiye toplumu işte muhafazakar denir, dinin rolü var vesaire, hepsi doğru ama eğer özellikle halk partileri, onlar kitle partileridir, işte sosyal demokratik partilerdir, kendini iyi ifade edebilirlerse ve hakikaten üretken ve temiz bir siyasetin sembolü olduklarını gösterirlerse niye %40 olmasın, 42 olmasın? Ben böyle düşünüyorum. Olabilir, yine olabilir. Yani CHP şu anda da bu seçimlerden sonra kendi içinde bir değerlendirme yapıyor. Biz nerede yanlış yaptık? Nerede hata yaptık? Acaba işte seçim stratejimiz şöyle olsaydı ne olurdu? Acaba halka vaat ettiğimiz çözümleri çok önceden başlasaydık anlatmaya? Biliyorsunuz çok iyi şeyler bizim seçim bildirimimizde vardı. Hükümet de onların birçoğunu zaten takdir ederek programını aldı. Asgari ücretten emeklilerin durumuna kadar, eğitime kadar, bilmem taşeron işçiliğe kadar. Hatta başbakan basın hürdür, özgür olmalıdır dedi. Ama gazeteciler içeride ayrı mesele. Yani, konuşuruz.
Evet. Evet. Yani şimdi solun tabii temsil ettiği değerler, yani insan hakları, demokrasi, yani bütün aslında insanların kabul edeceği değerler. Normal sağ muhafazakar partilere oy verenlerin de arzu ettiği, yükselmede arzu ettiği ve sahipleneceği değerler aslında. Evet, orada belki politik bazı şeyler, gelişmeler gerekebilir ama solun mesela özellikle kültür ve sanata verdiği tabii. değer, sanatçıya verdiği değer, kültüre ve özellikle sanata verdiği değer, ki siz de bu konuda özel olarak çalışıyorsunuz, Kültür Bakanlığı yaptınız, hali hazırda da Kültür Sanat Platformu'nu
evet,
yönetiyorsunuz. Evet, yani bu konudaki gelişmelere biraz değinir misiniz? Yahut...
Tabii ya şöyle, şimdi bir kere Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Biz bir kültür toplumu, kültür cumhuriyeti olmamız gerekir diyor. Gerçekten bakın, insani gelişme diye bir endeks var biliyorsunuz. İşte yine yayınlanacak gelecek günlerde. Ekonominiz çok iyi olabilir, çok petrolünüz olabilir. Kişi başına milli gelir 50 bin 60 bin dolar olabilir. Suudi Arabistan gibi olabilirsiniz. Ama eğer orada özgürlük yoksa, eğitim kaliteli değilse, insanlar boş zamanlarını ne bileyim işte faydalı işlerle, kültür gibi, sanat gibi, ve kültür ve sanat özellikle yani hayatımıza anlam veren bir şey, ufuk açan bir şey, insanları geliştiren bir şey, sadece bir zevk değil yani, bir göz zevki falan da değil. Evet. Şimdi kültür ve sanatı böyle aldığınız zaman bir ülkenin gelişmişliğinin önemli kriterlerinden birisi oluyor. O bakımdan da bizim gibi ülkelerde kamunun, devletin daha doğrusu kamunun ve belediyelerin kültür sanata daha çok yer ayırması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman işte kişi başına olan tiyatro koltuk sayısı, konser salonu falan büyük eksiklikler var. Bunu Atatürk zamanında gördüğü için daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir yetersizlik varken ekonomide kültürü ihmal etmemiş. İşte konservatuvarlar kurulmuş, devlet tiyatroları kurulmuş ve bugün onlar etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Yani kapatılmaya çalışılıyor. Avrupa'yı da biliyorsunuz, işte Almanya yıkılmış 2. Dünya Savaşı'nda birçok Avrupa ülkesi. İlk onardıkları yerler opera binaları. Frankfurt opera binasının yarısı yıkılmış mesela. Onu onarmışlar.
Ama evet, Avrupa ülkeleri durumun, bu ihtiyacın farkına vardıkları için öncelik olarak gördükleri için.
Ya savaştan sonra hani daha çok konutlar tamir edildiler, ekonomi canlandırıldı ama onların birbiriyle ilintisini kurabilirseniz hepsini birden yaparsınız. Yani o yüzden kültür sanat Türkiye'de hem insanların gelişmesi için hem bir hoşgörü ortamının yerleşmesi için hem insanların bilgilenmesi için çok gerekli bir şey ve bu konuda çok eksiklerimiz var. Yani bizim çalışmalarımız var. Biz diyoruz ki mesela neden her 100 bin nüfuslu ilçede bir tiyatro salonu olmasın? İyi projelendirilmiş bir çok amaçlı kültür merkezi olmasın? Onları yapmaya çalışıyoruz kendi bünyemizde.
Anadolu'da tabii pek çok yerde yok ama oradaki insanların da illa tiyatro anlamında söylemiyorum. Tabii ki tiyatro da olsun, diğer tabii kültürel etkinlikler de olsun. Ama o halkın, oradaki insanların böyle bir şeye ihtiyaçları var.
Bakın Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde işte böyle olağanüstü yetenekli çocuklar var. Evet. Köylerden bile çıkıyor. Yani edebiyata meraklı, tiyatroya, sanatın herhangi bir dalına. Cumhuriyet o zaman demiş ki bunları alalım. Bunun eğitimi nerede varsa o çocukların eğilimine göre yurt dışına göndermişler. Evet. Mesela Bedir Baykam onlardan birisidir. Daha çocukken resim yapan birisi. Mesela Fakir Baykurt bir öğretmendir, köy öğretmenidir. Ünlü bir romancı olmuştur. Yani toplumun içinden çıkan bu insanları bile alsınız, üstün yetenekleri. Mesela biz parti olarak bu seçim bildirimimize koyduk. Evet. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde sanatın herhangi bir dalına büyük eğilimi olan, büyük yeteneği olan insanlar tespit ediyorsa oradaki okul öğretmenleri yahut işte yerel yöneticiler bunları bir şekilde devlet imkanlarıyla yine yurt dışı dahil o alanda geliştirmemiz lazım. Evet, yani öğretimlerini, eğitimlerini sağlamamız lazım diye bir karar da aldık. Çok önemli. Yani dediğim gibi kültür ve sanat bir süs, bir göz zevki değildir. Tamamen toplumun gelişmesi için, bireylerin gelişmesi için, birbirlerini anlamaları için, daha hoşgörülü bir toplum kurmak için hayatımıza da anlam veren bir şeydir. Yani bunu kabul etmek lazım.
Sayın Bakanım, Allah'ın ilk emri oku.
Evet.
Yani bizim dimağımızın zaten okumaya, kültüre ihtiyacı var. Ruhumuzun sanata ihtiyacı var.
Tabii,
yani
tabii.
Varlık olarak buna ihtiyaç hisseden varlıktır.
Çok doğru. Mesela şimdi biliyorsunuz Avrupa'da bu küreselleşme başlamadan evvel haftalık çalışma saati 35 saate kadar düşmüştü. Ben halen bundan yanayım. Neden? İnsanların boş zamanı olsun. Kendilerine zaman ayırsınlar. Kendilerini gerçekleştirsinler. Kültüre, sanata daha çok zaman ayırsınlar. Spora ayırsınlar. O da sağlık demek.
Tabii ki.
Dolayısıyla hayat sadece haftada 40 saat, 50 saat çalışmaktan ibaret değil yani. Olabiliyorsa bütün işleri makineler yapsın, robotlar yapsın. İnsanlar da kendilerini geliştirmek için, aile de buna dahil, kendi boş zamanlarını daha çoğalsınlar ve boş zamanlarında bu gibi anlamlı işlere zaman ayırsınlar.
Yani, çok aile önemli. Deyince sizin eşiniz hanımefendi de ünlü bir sanatçı.
Evet.
Sayın Müjdar.
Doğru.
Evet. Nasıllar kendileri?
Kendileri de iyi der. O da bir film hazırlığı içerisinde. Çok uzun güzel. Zamandır film yapmıyor. Biliyorsun en son televizyon şovları yapıyorlardı.
Evet.
Dört Kadın.
Evet.
Çok da izlenen bir programdı. Ve biz birçok Ankara seyahatlarımıza falan sık sık gidiyoruz. Her partiden insanlar çok zevkle seyrediyoruz diye söylüyorlardı. Ama maalesef o program da kaldırıldı. Çünkü toplumun ne, toplumun demeyelim daha doğrusu belli siyasi anlayışları ne mizaha ne de böyle eleştiriye tahammülü olmuyor. Böyle adeta tek boyutlu bir insan görmek istiyorlar. Tek boyutlu bir toplum olmaz. Yani bu çağda toplumlar çoğulcu, farklı görüşler, farklı bakışlar, değil mi? Farklı düşünceler var. O program bitti. Şimdi o bir film yapıyor, yapmaya çalışıyor. Kendisi yazdı. Bunu duymuş adamı.
Evet.
Senaryosunu yazdı. Arkadaşlarıyla son halini verdiler. Herhalde çekecekler yakında.
Efendim onları kaldıracaklarına, yani dünya için söylüyorum, önce silahlı filmleri, dizileri kaldırsınlar.
Tabii şiddete ki. Çocukları yönlendiren, yani, teşvik eden değil mi? Tabii.
Her, yani çoğunluk dizilerde, filmlerde sürekli silah, sürekli kılıç. Yani onsuz şey yok adeta. Yani
tabii.
Bunu gören çocuklar nasıl yetişecek düşünün. Yani nasıl bir kültür verecek
şiddet
onlara?
Şiddet kaldırırsın, doğru tabii.
Ya siz de izliyorsunuz. Son yıllarda film festivallerine sunulan o belgesel yarışmalar var. Birçoğuna zorluklar çıkarıyorlar falan. Yani aslında bunlardan korkmamak lazım. Yani ille film içeriğiyle ya bir show programı ille yöneticilerin hoşuna gidecek bir şey olması şart değil. Yani
tabii ki.
Az evvel konuştuk, Erdal Nönü'nü yine rahmetli analım. O çok güzel anlatıyordu bu ifade özgürlüğünü. Diyordu ki ben bir fikir söylerim. Sizin hoşunuza gitmez. Siz bir fikir söylerseniz. Zaten doğru fikirler ancak yanlışların da söylenmesiyle anlaşılır.
Tabii ki. Evet.
Her türlü fikir söylenecek. Toplum tartacak. Değil mi? Süreç içerisinde bazılarının daha yararlı fikir olduğu ortaya çıkacak. Eğer siz benim fikrim, benim düşüncem bu derseniz, diğerlerini yasaklarsanız sizinkini de doğru olup olmadığı anlaşılamaz zaten.
Evet.
O yüzden bu özgürlük çok önemli. Kültür sanat ince çok önemli. Çünkü nedir kültür insanı? Film yapar, resim yapar, heykel yapar, değil mi? Belgesel yapar. Onun bunu yaparken kendisini özgür hissetmesi lazım. Bu, siz bu programı yaparsanız ifade özgürlüğüdür. Birisi yazar, işte basın özgürlüğüdür. Sanatçı da heykeliyle bu özgürlüğünü kullanır, resmiyle kullanır, filmiyle kullanır. Çünkü ona sınır koyduğunuz zaman yaratıcılık ortadan kalkar. Yani özgürce siz eğer bir heykeli yontamıyorsanız, filmi yapamıyorsanız, resmi çizemiyorsanız toplum yaratıcı olmaz. Halbuki değil mi? Yaratıcılığa ihtiyaç var.
Baskı engeller.
Engeller cinden siz kendi yaratıcılığınızı kullanamazsınız. Halbuki yaratıcılık toplumu ileri götüren bir şeydir. Yani o yüzden bu özgürlükler bence basın özgürlüğü olsun, sanat özgürlüğü olsun çok önemli bir toplumun ilerlemesi için.
Yani tabii temelde hakaret olmayacak, saygı sevgi esas tabii alınacak ama onun dışındaki her
bakın,
türlü düşünce olacak ki tabii, zenginlik olsun,
zorla,
doğru yanlış ayrılabilsin.
Çok doğru, zorla bastırılmayacak, evet. Şiddet olmayacak, hakaret küfür olmayacak.
Olmayacak, evet.
Zaten İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var, diyor ki canım herkesin benimsediği fikirleri söylemek zaten kolay. Toplumun büyük bir bölümünün benimsemediği, hatta onlarda infial yaratan sözlerin söylenmesidir özgürlük, ifade özgürlüğü. Ve işte devletin, kamunun da görevi bu ifade özgürlüğünü bir güvence altına almaktır. Kaldırmak değildir. O bakımdan kültür sanata dönersek, gerçekten o alanda da gelişme bu özgürlüklere çok bağlı. Yaratıcı özgürlüğü dediğimiz şeye çok bağlı. Ve kültür sanatın altyapısına, işte kültür merkezleri, salonlar vesaire. Bakın AKM işte 7 yıldır, 8. yıla girdi. Taksim'in göbeğinde her yıl 2 milyon İstanbullunun opera, bale, tiyatro, resim sergisi, film orada da vardı. Bunları seyretmek için gittiği bir yer, tek yegane büyük olan kültür kompleksi 8 yıldır daha enteresan olanı. Onların projesi yapılmış, restorasyon. Sakıp Sabancı gibi, şimdi büyük holdinglerin birçoğu bu kültür işlerine bayağı yatırım yapıyor. İKSV, İKSV gibi Eczacıbaşı. 30 milyon lirayı hibe etti. Taksim'e giderseniz orada tabela duruyor. Biliyorsun inşaatlar için bir tabela konuluyor. Sabancı Holding'in 30 milyon hibesiyle yapılan restorasyon diyor. Orada yazıyor. Ama yaptırılmıyor. Çünkü İstanbul'un kalbi Taksim. O Taksim'in kalbinde Atatürk Kültür Merkezi var. Her objeye rant olarak, rant getirilmiş olarak baktığınız zaman ya burada opera, bale, tiyatro yerine bir alışveriş merkezi olsa ne güzel olur diyenler başlıyor. Orada başka projedir hayata geçirmeye.
Sayın Bakanım, o ihtiyacı hissetmek, sanatın ihtiyacını hissetmek çok önemli. O da yani sevgi esaslı olacaktır. Sizin zamanınızda Kültür ve Turizm Bakanlıkları ayrıydı. Sonra birleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı birleştirildi. Halbuki yani ayrı ayrı olması daha etkili olacaktır. Ki bütçe açısından da galiba değil mi? Ödenek yani bakanlıklara gelen bütçeler açısından da
evet,
ayrı olması, yatırımlar açısından. Biz programlarımızda zaten yani sanat hakikaten çok çok önemli ve sanat olmadan, estetik olmadan, kalite olmadan, özgürlükler olmadan yani bir ilerleme olamayacağını düşünüyoruz. İleri demokrasi olamayacağını düşünüyoruz. O yüzden de Sanat Bakanlığı'nın, Kalite Bakanlığı'nın olmasından yani ayrı ayrı olmuş, bir de onların yanında yeni bakanlıklar olmasından yanayız. Yani bu konuda çok ciddi programlarımızda,
doğru,
hocamız da her defasında söylemekte. O yüzden bu konunun önemini bilerek o düşünceyle çalışmalar yapılması daha doğru olacaktır.
Çok doğru. Yani bu iki bakanlığın birleştirilmesi 2002-2003'te,
evet,
oldu bu hükümet zamanında. Biz bakın çeşitli partilerden eski 10 kadar kültür bakanı bir araya geldik. Talat Alman rahmetli ilk kültür bakanımız oydu 70'li yıllarda. Vefat etti geçen sene. O da çok büyük bir kültür insanıdır. O da öncülük etti. Oturduk beraber tartıştık. Söylediğiniz konuyu. Kültür başlı başına bir değer. Turizm bir aynı zamanda ticaret alanı. Ve kültürel varlıkların üzerinde turizmin baskısı vardır. İşte Aspendos Tiyatrosu'nu biliyorsunuz geçenlerde bir restorasyona tabi tuttular. 2000 yıllık bir tiyatronun o tarihi dokusunu koruyarak restore etmeniz lazım. Ama ben bunu her gün kullanılacak bir tiyatroya çevireyim derseniz bugün ihtiyacına göre zaten orasını kaybedersiniz bir süre sonra. Orada çok önemli gösteriler. Senede 5-10 tane uluslararası nitelikte yapılabilir. Çünkü 2000 yıllık bir tarih var. Dolayısıyla turizmle Kültür Bakanlığı birleşmesin dedik. Gittik ilgililerle görüştük bugünkü hükümetin. O günkü Kültür Turizm Bakanı olan arkadaşla gittik görüştük. Bunu yapmayın dedik. Dünyadan örnekler verdik. Bakın Almanya mesela federal bir sistem, eyaletler var. Kültür işlerini eyaletlere vermişlerdi. Federal düzeyde Kültür Bakanlığı yoktu. Kurdular 98'de. Çünkü dediler ki yani eyaletlerin kültür işleri güzel de bunların yukarıda bir koordinasyonun sağlanması lazım. Almanya'nın bir kültür ülkesi olması lazım. O yolda daha çok şey yapmamız lazım dediler ve bakanlık kurdular. Fransa Kültür Bakanlığı çok meşhurdur zaten. Hemen hemen bütün ülkelerde böyledir. Kültürü ayrı bir değer olarak görürseniz kültürel gelişmeyi ve toplum bir kültür toplumu aynı zamanda yapmak isterseniz Kültür Bakanlığı'nı bağımsız yapmanız lazım. Ve UNESCO dedi ki bütün ülkelere bizim de imzamız var. En az ülkelerin bütçesinin %1'inin kültüre ayrılması lazım, kültür sanata. Bu merkezi hükümetin yerel yönetimlerinde birçoğu %5, %10 batıda ayırıyorlar. Çünkü yerel de çok önemli kültür sanat için. İşte kültür merkezleri orada yapılıyor, sanat kursları orada açılıyor, tiyatrolar orada kuruluyor. Dolayısıyla bu söylediğiniz hata devam ediyor. Biz seçim bildirimimize bu iki bakanların ayrılmasını yine almıştık. Başka yeni bakanlıklara ihtiyaç var. Bence mesela Çevre Bakanlığı'nın tek başına bir bakanlık olması lazım. Bu dünyanın en önemli sorunu iklim değişikliğinden tutun da doğanın tahrip edilmesine kadar çevre duyarlılığını geliştirmek için bir bakanlık olması lazım.
Ve kalite işte bir de her şeyin kalitesinin olması yani olması kalitesizlik lazım. Oldu mu çok.
Kadın erkek eşitliği açısından çok daha yapacağımız işler var. O iş gerçi Aile Bakanlığı bünyesine alındı ama biraz farklı konular yani kadın dediğiniz zaman daha bir büyük kitleyi yapıyorsunuz. Tabii aile de önemli ama onun da ismi değiştirildi biliyorsunuz. Dolayısıyla bugünün sorunlarına yanıt veren yeni kurumların, bakanlıkların kesinlikle. Oluşması
özellikle Kalite ve Sanat Bakanlığı'na çok ciddi tabii, anlamda ihtiyaç çok. Var.
Şimdi siz Alman federal sistem deyince ben de bir yandan da düşünüyordum şimdi. Birçok şeye belki yeterli özgürlük alanı tanınmıyor ama bizim ülkemizde ayrılıkçı fikirler rahat rahat konuşabiliyor. Ben de buna şaşıyorum. Yani sizin Kürt sorunu ile ilgili kitabınız da var biliyorum. Evet. Aslında bu bizim için PKK ya yani terör sorunudur. Ya yani bizim Kürt milleti kardeşlerimizle 1000 yıldır iç içeyiz. Belki 4 milyondan fazla aile var Kürt Türk içine girmiş. Yani biz etle tırnak gibiyiz. Bizim öyle bir sorunumuz yok. Yani Kürt milleti, Türk milleti gibi bir sorunumuz yok. Ama bir terör sorunu var. Ve bir ayrılıkçı fikir tabanında var bunun. Ve bu da dile getiriliyor yani özellik deniyor, federasyon deniyor vesaire. Yani CHP'nin buna yaklaşımı nasıl? Sizin kişisel tabii. yaklaşımınız nasıl?
Ya şimdi şöyle görüyorum. Şimdi şöyle. Yani insanları mezhebine göre, işte soyuna göre, ırkına göre, etnisitesine göre ayırmak bizim esas olarak kabul ettiğimiz bir şey değil. Bunu bir tarafa koyuyorum ama öbür taraftan özellikle son 20-25 yılda işte bu küreselleşme çağı içerisinde siyasi görüşler, ideolojiler diyelim. Ya ideolojilerden çok korkuluyor ama ideoloji bir dünya görüşü demektir. Başka bir şey değil. Sizin dünya görüşünüz öyledir, benimki böyledir. Nasıl bir dünya arzu ettiğimize bağlı bir şey. Ve o dünyaya hangi ilkelerle ulaşacağımıza bağlı bir şey. Bunlar biraz zayıflayınca etnisiteler, mezhepler, Orta Doğu'ya bakın mezhep savaşlarıdır. İşte bu kimlik savaşları çok öne çıkmaya başladı. Şimdi ben Türkiye'de Kürt meselesini şöyle görüyorum, kitabımda da var. Maalesef belli bir dönemde Türkiye'de bu yani bunların Kılıçdaroğlu da çok güzel söylüyor. etnisiteye dayalı siyaset olmaz, inanca dayalı siyaset olmaz, işte soya sopa dayalı siyaset olmaz, siyaset fikirlerle olur, bu tamam. Ama öbür taraftan bir gerçeğimiz daha var, o da şu, farklı kimlikler, farklı kültürler de var, bu bir zenginlik. Soru şu, biz Türkiye'deki farklı kültürleri, farklı yaşam biçimlerini de buna koyabiliriz, farklı inançları bir zenginlik olarak mı kabul edeceğiz? Yoksa yok edilmesi gereken Türkiye'nin zaafları olarak mı kabul edeceğiz? Bütün toplumlar için geçerlidir. Biz diyoruz ki bunlar, yani farklı diller, farklı kültürler, farklı yaşam biçimlerini bir zenginlik kabul etmemiz lazım.
Ama onlar bir birliği, bütünlüğü oluşturacaklar.
Tabii, onu diyorum.
Ayrılık tabii, oluşturmayacaklar.
Tabii, ülke bütünlüğü içerisinde bunları zenginlik kabul edeceğiz. Evet. Fakat Türkiye'de bir dönem şöyle bir şeyler oldu. Siz de izlemişsinizdir. Mesela özellikle bu Kürt kimliği üzerinde bu adeta yoktur. Böyle bir kimlik yoktur'a kadar iş getirildi. Maalesef Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir profesör, 70'li yıllarda olsa gerek, evet, ismini şimdi hatırlayamadım, bir tırnak içinde bilimsel kitap yazdı. Yani aslında Kürt kimlikli vatandaşların olmadığını, Kürt kavramının kışın dağda sertleşen kara bastığı zaman kalkıp böyle saçmalıklar da olmaz. Burada söylediğiniz şu, şiddet olmayacak, silah olmayacak, herkes kendini özgürce ifade edecek, kimliğini, kültürünü de geliştirmek isteyecek, ülke bütünlüğünü de sağlayacağız. O zaman bu barış böyle sağlanır. Yani biz CHP olarak diyoruz ki, bu mesele demokrasi içerisinde özgürlüklerin genişlemesiyle ve ülke bütünlüğü içerisinde demokratik barışçıl yollarla ancak bir huzura kavuşur. Yoksa silahla, şiddetle, terör eylemlerine başvurarak o var olan birlikte yaşam da zedelenir. Biz bunu söylüyoruz. O bakımdan hükümetin başlatmış olduğu çözüm süreci dediği süreci dikkatle izledik. Yani burada eğer müzakere, konuşmayla bu iş hani çözülecekse, çünkü dünya uygulamalarına da bakıyoruz, biliyorsunuz birçok ülkede benzer problematikler var, işte orada baskı var, öbür tarafta İRA vardı falan. Bunları belli bir noktadan sonra o tarafta ayrılmayı isteyen, şiddete başvuran tarafta yanlışını görüyor, bunun çözüm olmadığını. O zaman bir müzakere ortamı, bir konuşma ortamı doğuyor ve ülke bütünün içerisinde demokratik çözümlere ulaşılıyor. Yani bizim
PKK için pek geçerli olamıyor.
Olamıyor ama bir taraftan şu da var. Ne olacak? PKK başarı mı elde ediyor?
Tabii
hani
ki.
Diyelim ki ayrılmak, bölünmek. Ayrıca şu var. Bakın en büyük güvencemiz şu. Kürt kimlikli insanlarımızın büyük çoğunluğu Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorlar. Neden? Çünkü Irak'a bakıyorlar. İşte bir parça şey var. Suriye'de Kürtler var. Orası çağın dışında kalan bir yer. Bu Erbil'e gittik biz Erdal İnönü zamanında. Bizim Sosyal Demokrat Partilerin bir üs örgütü var biliyorsunuz, internasyonel. Onların temsilcisi olarak gittik. Orada bir hafta falan bulunduk. Erbil'de ben bir radyoda konuştum. Türkçe tabii, Kürt radyosunda. Sonra o radyoyu dinleyen insanlar üniversiteden geldi, beni otelde ziyaret ettiler. Biz bir uluslararası heyettik, İsveçli, Fransız vesaire. Dediler ki, bakın biz Erbil'de yaşayan, işte orası biliyorsunuz Kürt bölgesi, öğretim üyeleriyiz, öğretmenleriz, aydınlarız. Biz aslında Türkiye ile bütünleşmek istiyoruz dediler. Bunu Özal da söylemişti. Ve şöyle izah ettiler, dediler ki, biz çağdaş uygarlığa, modern yaşama ancak Türkiye üzerinden ulaşabiliriz. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nin partisi olmaya çalışıyor. O değerlere sahip olmaya çalışıyor. Halbuki bizim bu tarafımıza baktığımız zaman Suudi Arabistan, Saddam, bilmem İran falan, ya en azından oranın aydınları olarak, öğretim üyeleri olarak bu arzularını söylediler. Hatta benden rica ettiler. Buna lütfen Erdal İnönü'yü anlatın dediler. Yani burayı tek boyutlu görmesinler. Evet, Barzani var. Evet, işte benzer başka diyelim ki feodal kalıntıların yönetimi var ama bir de buranın aydınları, sanatçıları, öğretim üyeleri var. Biz böyle düşünüyoruz dediler. Yani ben tabii bölgede çok sık gittiğim için büyük çoğunluğunun, ezici çoğunluğunun Türkiye'den ayrılmak diye bir meselesi olmadığını biliyorum. Çok, çok net biliyorum yani. O bakımdan bu meseleyi bizim programımızda da var. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında halktan hiçbir şeyi gizlemeden oturup bu meselenin çözüm yollarını mecliste beraber konuşmalıyız. Halkı da bilgilendirmeliyiz. Çünkü bu hani çözüm sürecinde biliyorsunuz görüşmeler oluyor. Oslo görüşmesi, işte şey görüşmesi, Öcalan falan. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Dolayısıyla açıklık da şart. Saydamlık da şart bu konuda. Halkın çünkü rızası olmadan, iki taraf için de söylüyorum, desteği olmadan zaten bir sonuca da ulaşamıyorsunuz.
Sayın Bakanım, şimdi Sosyalist Enternasyonel'in PKK'yı direniş örgütü olarak kabul etmesi gibi bir şey var. Kararı var. Yani bunu CHP nasıl yorumluyor? Ya da CHP'nin bu konuda bir tepkisi oldu mu terör örgütü?
Şimdi şöyle, öyle bir karar olduğunu sanmıyorum şeyi.
Yani işlerinden, öyle bir ifadesi var direniş örgütüdür PKK'da.
İşlerinden bazıları tabii söyleyebilir. Çünkü orada da biliyorsunuz 140 tane parti var. Herkes var. Bir kısmı da sosyal demokrat da değil. Çünkü onun da sorunları var. Bölündü de bu sıralar ama ona çok girmeyelim şey. Ama o şöyle bir faydası var. Zaten o bir karar organı değil. Yani dünya görüşleri birbirine benzeyen partilerin bir araya gelip istişare ettikleri, ulusal sınırlar dışındaki sorunları beraber konuştukları, silahsızlanma gibi, savaşlar gibi, çevre gibi, kadın hakları gibi. Mesela bu kadından demeyelim yanlış ibade, cinsiyet kotası partilerde. Mesela o karar oradan çıktı. 89 yılında Stockholm Kongresi'nde yine Erdal Bey'e katılmıştı heyetle. Şöyle bir karar aldılar. Yani internasyonel geçtik buradan ama şöyle faydaları var. Dediler ki, ya biz Sosyal Demokrat Partilerin programlarında 100 senedir kadın erkek eşitliği yazıyor. 100 senedir bu var. Kadınların oy hakkı için zaten bu partiler öncülük etti. Fakat dediler, biraz kendimize bakalım. Biz kendi içimizde kadınlara eşit olarak parti organlarında, yönetimlerinde, millet meclis üyelerine yer vermemiş dediler. Ve buradan cinsiyet kotası kararı alındı. Ve dediler ki, bağlı olan bütün partilere, bize SHP'ye de o zaman, bütün partiler kendi ülkelerinin koşullarını da tabii dikkate alarak önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde kadınların parti içinde siyasette en az 3'te 1 oranında, %33 diyordu, 35 neyse, temsil edilmeleri. Bakın bizim gündemimize bu iş böyle girdi. Biz SHP tüzüğüne kadınların daha çok yer alması için parti organlarında cinsiyet kotası koyduk. Ve yararını da gördük. Daha iyi işlemesi lazım. Şimdi parti meclisinde koyuyoruz. İl yönetimlerine, ilçe yönetimlerine, delegeliklere esas olarak aksamasına rağmen. Ama parlamentoya da koyamıyoruz. Onun için hem bir yasa lazım hem partinin kendi iç kararını daha sağlam tutması lazım. Özellikle parti liderleri kontenjanda milletvekili belirlerken pekala 3'te 1 kadın belirlenebilir. İnternasyonel buradan geri dönersek işte bu gibi uluslararası meselelerde ortak kararlar alıp partilere tavsiyelerde bulunan bir kurum şeklinde.
Kadınlar konusunda gerçekten isabetli bir karar oluşmuş.
Evet.
Yani tabii nicelik olarak öyle, bir de nitelik olarak bir de bakış açısı da önemli. Yani şimdi mesela belli siyasi partiler kadın oranını arttırıyor ama kadına verdikleri değeri ifade eden de konuşmalar yapması lazım. Aksine
tabii. Evet. Yani o da var. Bir de bu şu demek değildi. Gençlerle ilgili de bizim bir %10 kotamız var. Bu şu demek değildi. Yani dışarıdan bu donanıma sahip olmayan, bu birikime sahip olmayan, siyasetin temel kavramlarını henüz bilmemiş, teorisi ve pratiği olmayan birisini yap demek manasına gelmiyor. Zaten onun için kadın kolları, gençlik kolları partilerde çok genç yaşta bu insanlar partiye gelip hem parti pratiğiyle hem partide verilen eğitimle olgunlaşması ve işte parlamentoda, orada burada, belediyede görev yapacak hale getirilmesi, partilerin böyle bir işlevi var. Partilerin bir görevi de kamu yönetimine insan hazırlamak. Belediye başkanı olarak, belediye meclisi olarak, milletvekili olarak bunu kim hazırlayacak? Bunu parti hazırlayacak. Nasıl yapacak? Parti içi eğitimle yapacak. Parti okuluyla yapacak. Mesela biz parti okulunu kurmakta biz dahi çok geciktik. Gerçi eskiden halk evleri vardı. Orada belli eğitimler oluyordu ama daha sistematik, daha yoğun eğitim parti içinde de şart. Hani eğitim şart diyorlar ya, parti içinde de şart. Mesela Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti, orada çalıştığım için çok örnek veriyorum. Parti okulunu kurduğu tarih kurum olarak, parasıyla, kadrosuyla 1906. Yani biz kurum olarak parti okulunu 4 yıl evvel kurduk. Öncesinde tabii ki kurslar vardı, seminerler vardı ama daha sistematik, bütün üyeleri kapsayan, bütün üyelere bilgi sunabilen bir hale getirmesini yeni yeni başlatabildik. Bunun da sebebi Türkiye siyasetinde parti içinde üyelerin katılımı, parti içi eğitim, tamam olsa iyi olur kadın katılımı ama lider, kurtarıcı bir insan arama var ya, o da galiba Osmanlı'dan geliyor değil mi? 600 yıllık padişahlara bakmışız, padişahım çok yaşa diye diye. Şimdi de
belki de insanların ruhunda, bünyesinde öyle şey oluyor. Yani mutlaka birisi öne çıkıyor ya, bir seçilmiş bir
insan oluyor. Evet. Olacak, başkan lider olacak ama kurtarıcı olarak onu görme şeyinden vazgeçmemiz lazım. O zaman sorumluluğunuzu üzerinize atıyorsunuz. Biz seçtik en mükemmelini, o artık bizi de, partiyi de, ülkeyi de düze çıkaracak diyorsunuz. Halbuki 80 milyona yaklaşan Türkiye'de sorunlar o kadar karmaşık ki, o kadar kompleks ki... Yani bunu, bu karmaşıklığı bir kişinin aklıyla, 10 kişinin aklıyla gidemezsiniz. O yüzden toplum da örgütlü olsun diyor. Sivil toplum örgütleri, bir kadın hareketi, kadın meselesini en iyi dile getirendir. Bir çevre hareketi, o konuda en iyi görüşleri üreten çevredir. İşte keza teknoloji mühendislik. Yani çok çok akla ihtiyaç var. O yüzden benim Türkiye'de belki birçok siyasetçiyle ayrıldığım taraf, liderlik anlayışımızı gözden geçirmemiz lazım. Kurtarıcı olarak görmememiz lazım. Hele parti hayatında bizim 1 milyon 200 bin 300 bin üyemiz var. Müthiş bir rakam bu. Bir de işbirliği yaptığımız sivil toplum örgütleri var. Bunların tecrübelerinin, bunların aklının, çözüm önerilerinin bu parti politikalarına akması, bunun kanallarının açılması, asıl zenginlik budur. Yoksa bir Atatürk aramayalım, yok artık, gelmeyecek yani.
O zaman CHP'de öncü olsun. Mesela siyasetin dilini de değiştirelim. Şimdi mesela diyoruz ya, televizyonlardan silah kalksın. Hani biz silah dünyadan kalksın istiyoruz.
Tabii.
Önce bir ekrandan kalksın. Değil mi? Zihinden, dimağdan kalksın. O zaman siyasi partilerde, yani Türkiye'de bir alışılagelmiş siyasi şey vardır, jargon. Değişsin, hep sevgiden bahsetsinler. Israrla mesela. Yani insanlar telkine açık varlıklar. Yani çatışmayı şey yapacak üslup yerine,
doğru,
değil mi, her gün sevgiden bahsetsinler. Yani farklılıkların birbirine olan yaklaşımı gerektirdiği birlikten, sevgiden. Ona önce olalım, onu yapalım.
Çok doğru. Yani çocuk oyuncaklarından başlamak lazım. Bakıyorsunuz oyuncakçı dükkanlarına gidiyoruz bazen. Böyle böyle silahlar, şöyle işte plastikten silahlar, evet. Rambolar, şunlar bunlar, filmler, öyle. Gerçekten bu ya şiddet ve silah şeyinden kaçınmak lazım. Bu konuda tabii Türkiye'de duyarlılıklar çok yeni başladı. Yani özellikle bu silah ve şiddet meselesinde. Bu Sovyetler Birliği dağıldığı zaman çok güzel bir hayal vardı. Artık bloklar kalkıyor, soğuk savaş bitiyor. Dolayısıyla iki tarafta silahlanmaya son verecek, silahlanmaya giden paralar topluma dönecek, toplumun refahı artacak ve çatışmalar da giderek sönümlenecek, dünya bir barış dünyası olacak. Ama ne oldu biliyor musunuz? Sovyetler dağıldıktan sonra Amerika'nın özellikle Orta Doğu operasyonları vesaire, savunma bütçesi diyorlar, aslında savaş bütçesi bunlar, artmaya başladı. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal demokratlar Avrupa'da, Palme, İsveç, yine Willy Brandt vesaire, Kreisky, bunlar o zamanlar bir çalışma başlattılar, silahsızlanma. Başta nükleer silahlar olmak üzere giderek bütün bu silahların azaltılması, ancak ülkelerin kendilerini savunacak konvansiyonel silahlarla yetinmesi, bir büyük süreç içerisinde belki bu silahların tamamen kalkması. Fakat hayal güzel, yani bir ütopya gibi geliyor ama bu ütopyayı da koymak lazım. Yani gerçekleştirmek için ütopyalar fena bir şey değil. Ama maalesef gerek Orta Doğu'ya bakıyoruz şimdi, özellikle burada yoğunlaştı savaş ve güç savaşı. Çok büyük paralar gidiyor silahlara. Her ülke bunu veriyor. Yani bunun giderek, bir günde tabii bu kalkmaz. Ama belli bir zaman diliminde önce minimuma indirmek ve bunları kaldırmak gerekiyor. Yani nükleer silah dediğiniz şey işte atıldı Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda. Korkunç bir şey. Einstein'ın güzel bir sözü var. Diyorlar ki 3. Dünya Savaşı çıkarsa nasıl olacak savaş, neler, hangi silahlar kullanacak? Onu bilmem ama diyor, 3. Dünya Savaşı olur, 4. Dünya Savaşı çıkarsa taşla sopalarla savaş yapacaklar diyor. Çünkü bir şey kalmayacak. Her şey inecek gidecek. Hakikaten böyle bir dünyada yaşıyoruz, evet.
Evet ya, bizim ülkemizin her şeyden önce sevgi ve birliğe ihtiyacı var.
Tabii.
Bunu tesis edici yönde siyasiler, çünkü peşlerinde milyonlar olan, üyeleri olan, takipçisi olan, oy veren insanlar var. En ufak bir jargonları o kitlelerin bütün psikolojisini etkiliyor, davranış tarzını etkiliyor.
Tabii.
Dolayısıyla onlara sorumluluk çok önemli.
Yine Erdal Eren'den bir örnek verelim. Şimdi Erdal Bey, tabii biliyorsun siyasette retorik önemli. Yani kendini iyi ifade etmek, etkili ifade etmek. Bunu kabul ediyorum. Ama fikir eğer yoksa, düşünce zengin değilse, o da biraz popülizm oluyor. Kitleleri heyecanlandırıyor. Şimdi Erdal Eren'i çok sakin konuşan bir adam. Bağırmayan, çağırmayan bir adam biliyorsunuz. Bir arkadaşımız vardı, rahmetli oldu, Fatih İlçe Başkanı İsmet Taka. Erdal Bey Karadeniz gezisine çıkarken işte o bölgeyi bilen birilerini de yanına alıyor ki hani onlardan fikir alıyor. İşte çıkıyor Ordu'da, Samsun'da büyük toplantılar konuşuyor. Her defasında da bu arkadaşa soruyor, nasıl, konuşmamı beğendi mi diyor. O beğenmiyor çünkü, o diyor ki sert konuş. Nihayet Samsun'da yine bir toplantı, Erdal Bey konuşuyor. Biraz da işte daha heyecanlı konuşuyor falan. Oturuyor masasına, İsmet tamam mı, bu defa oldu mu diyor. Efendim yine olmadı, kusura bakmayın diyor. Peki ne yapacağım, niye olmadı diyor. Efendim diyor, bunu şöyle yaptınız diyor, masaya vurmadınız diyor. Masaya vuracaksınız diyor. Dönüyor İsmet'e bakıyor. İsmet, masa bana ne yaptı, masayı ne yumurttu ben diyor. Şimdi böyleleri de var. Güzel. Ama o Erdal İnönü, o sakin konuşmasıyla, o sakin üslubuyla, İçerik olarak baktığınız zaman çok ufuk açıcı bir insandı. Gerçekten. Tamam, her siyasetçinin bir özelliği vardır. Ama Türkiye'de retorik ve işte masayı yumruklama çok fazla oluyor. Biraz daha olması,
İşte az olması lazım. Bunlar kalksın, sevgi temelli, sevgi tabii, esaslı konuşmalar olsun.
Çok doğru.
Halklara böyle bu yönde telkinler verirsin ki halkımız buna çok açık. Çünkü sevgiyi çok iyi bilen bir halk.
Yukarısı bu kadar gergin olursa, sert olursa, bu aşağıya da sirayet ediyor. Şimdi bakın, Fransız devriminin üç büyük sözü: özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Çok önemli bir şey. Kardeşlik. Çünkü kardeşlik ancak eşitliğin hayata geçmesiyle, sevgiyle, şiddetin azalmasıyla, değil mi, zorun, zorbalığın kalkmasıyla mümkün olan bir şey. O bakımdan siyasetin, özellikle Türkiye gibi toplumlarda, dili de çok önemli. Yani daha çok birleştirici, yatıştırıcı, bölücü değil, evet, ayrıştırıcı değil, kutuplaştırıcı değil. Öyle olması lazım. Yani demokrasilerde siyasi partiler demokratik yarış yapar. Rakiptirler, düşman değillerdir. Ama Türkiye'de düşmanlaştırılıyor iş. Yani böyle bir şey var. O yüzden Türkiye'de siyasetin üslubu, dili bence gözden geçirilmesi gereken bir şey.
Eleştiriler de ona göre olmalı.
Ona göre olması lazım. Ya eleştiriler de yapıcı olmalı. Ya eleştirmekle yetinemezsiniz. Bakın biz CHP 3-4 yıldır biliyorsunuz bize yapılan bir eleştiriyi kabul ettik. O da şuydu. Ya CHP hep eleştiriyor, alternatifini söylemiyor, değil mi? Bunu siz de duyuyordunuz.
Evet.
Şimdi son seçimlerde de, ondan önceki seçimlerde de topluma iyi düşünülmüş ve toplumla da tartışarak hazırladığımız seçim bildirileri sunduk. Orada kültür sanat da var, orada asgari ücretin durumu da var, yoksulluğun durumu da var, aile yardımı da var, kadın eşitliği de var. Ve birden hakikaten büyük ilgi gördü. Ve dediler ki rakipler bile, ya CHP iyi bir seçim bildirisi hazırlamış. Somut sorunlara somut çözümler öneriyor. Bu oya yansımadı henüz, onu da söyleyeyim. Oylar %25-26'da kaldı ama en azından siyasetin hangi temelde yapılması gerektiği konusunda bir olumlu bir gösteri oldu. Tabii seçimleri 2 ay kala bu bildirilerin 45 gün kala açıklanması yetmiyor. Batı'da mesela milletvekili adayları, belediye başkan adayları 1 yıl önce ilan ediliyor. Keza onların programları, partinin programları çok aylar öncesinden ortaya konuluyor ki gidip en geniş kesimlere bunu anlatmak için zamanınız olsun, imkanınız olsun. Bunları kendi içimizde konuşuyoruz ama son 2 seçimde en azından, hatta 3 seçimde iyi örnek verdik. Yani sadece eleştiri yapmıyor Cumhuriyet Halk Partisi, eleştirdiği konulardaki çözümü de söylüyor. Bu çok önemli bir şey.
Evet, evet. İnşallah toplumsal sorunlara ve köklü çözümlere getirecek verimli çalışmalar olur. Yani bizim yani her partiden buna ihtiyacımız var. Tabii. Her akil insandan, evet, her sivil toplumdan buna ihtiyacımız var. Toplum olarak birliğe, beraberliğe, sevgiye, dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla milletimize faydalı olacak her yerden her şeye açık olması lazım toplumumuzda.
Tabii.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bilmiyorum söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Yok, ben çok çok teşekkürler, her şeyi konuştuk.
Çok güzel ettik, bir sohbet güzel oldu Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konumuz bizlerle birlikteydi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Kültür Bakanlarımızdan Sayın Ercan Karakaş. Haftaya yeniden değerli bir konumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın.